Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz ihlas hakkında olacak. İhlas nedir? Bunu konuşacağız. İhlas kelime itibariyle halis, saf, katışıksız demek. Yani memeden sağılan süt var ya, halis süt diyoruz. İşte o. Ama o süte su katılırsa o sütün ihlası, halis olma özelliği bozuluyor. Veya hormonlu meyveler var. İşte o meyveler sağlığımızı bozuyor. Niye? Çünkü fıtri değil. İhlaslı değil, ihlassız. Yani başka şeyler katılmış içine. O yüzden sağlığımızı tehdit ediyor. İhlassız olması cihetiyle. Aynen onun gibi, ibadetlere Allah rızası dışında bir şey katmamaktır ihlas. Katılırsa süte su katmak gibi olur. İhlas gider. Hatta öyle ki cenneti kazanmak isteği bile ibadetlerimize, kulluğumuza girmemesi lazım. Cehennemden korunmak endişesiyle dahi ibadet etmemek lazım. Niye? Hiçbir beklenti, hiçbir nefsi dünyevi arzu ibadetlerin içine sızmaması lazım. Aksi takdirde ibadetteki ihlas kırılmış olur. Allah rızası dışında ibadet edilirse, ihlassız yapılırsa, o vakit ibadet kullanılmış olur. Ne için? Bir adam var, uzanmak istediği bir maksat var, boyu kısa olduğu için uzanamıyor. Basamak ihtiyacı hissediyor, dini kullanıyor. Dininin, kulluğunun, ibadetinin, Kur'an'ın üzerine basarak o maksada çıkıyor. İşte ihlassızlık bu demek. Böyle olunca bu zahiren görünüşte ibadet olur, hakikatte ticaret olur, çıkar ve menfaat manasına gelir. İçine nefis ve dünya sızmış olur, beklentiler girmiş olur. Hülasa derecesine göre ihlas zayi olmuş olur. Bir de ihlasa muhalefet etmek, ihlassız olmak ne manaya gelir? Riyakar olmak demektir. İhlassızlık demek riya demek. Yani nası Rabbi nasa tercih etmek, üstadımızın ifadesiyle. Ben Allah'tan tebrik takdir değil de insanlardan tebrik, takdir, teveccüh, iltifat, alkış mı bekliyorum? O zaman insanları Allah'a karşı tercih etmiş oluyorum. İşte bu riyanın getirdiği netice. İşte bu şirki hafi, gizli şirktir. Bakın ihlassızlık insanı nerelere kadar, hangi vartalara, uçurumlara kadar sürükleyebiliyor. Örneğin biz üzerimizde bir necaset olduğu zaman, örneğin bir kan olduğu zaman, ibadete mani olduğundan dolayı üstümüzü değiştirmeliyiz değil mi? Necaset namaza manidir. O necasetle namaz olmaz. Peki o necaset elbisemizde değil de kalbimizde olursa, şirk, hafi şirk olan, riya olan, ihlassızlık, Allah rızası yerine başkalarının rızasını tercih etme meselesi kalbimize girerse, böyle bir kir, böyle bir pislik, böyle bir necaset kalbimize girerse, Allah katında o ibadetin kıymeti, kâmeti, değeri olur mu? İhlas, dünya işlerinde samimiyet, ciddiyet manasında kullanılır. Dinde ise ihlas, dini literatürde ihlas Allah için olandır. Bir iş yapıyorsan, bunu Allah için yaparsan o yaptığın iş ihlaslıdır. Allah namına yaparsan ihlaslıdır. Allah için, Allah namına olursa ihlas olur. Allah için olmazsa, başkaları için olursa, gayri için olursa, Allah namına olmazsa ihlas sırrı zayi olur, kaybolur. Ayette Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَسْهَبَرِّيهِكُمْ buyuruluyor. İhlas lemasının hemen başında üstadımız bu ayetleri koymuş. İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider diyor. Burada küçük bir söz söylemek istiyorum. İman hizmetinde bulunan kişilerin ihtilafa düşmesi ihlassızlıktır. İttifak etmeleri ihlastır. Madem biz bir vücudun azalarıyız, birbirimizle dövüşüp çekişemeyiz, rekabet edemeyiz. Madem biz Kur'an'a hizmet etmek üzere bir cemaatiz, bir efendim bünyeyiz, birbirimizin aleyhine, birbirimizi çürütmeye çalışamayız. Göz kulağı sağırlaştırmak için çalışmaz. Kulak gözü körleştirmek için çalışmaz. Bilakis bütün aza ve cihazat birbirine yardım eder. Öyle olursa ihlasa muhalefet edildiğinden dolayı cesaret de kırılır, güç de gider. Ve gumu lillahi ganitin. Ne diyor? Bakara suresinde geçiyor bu ayet. Allah için kıyamda bulunup ona kulluk edin. Evet, aslında tam da ihlası tarif eden bir ayet. Siz ibadet mi yapıyorsunuz? Kulluk mu yapıyorsunuz? Kıyamda mı duruyorsunuz? Secdede mi duruyorsunuz? Rükuda mı? Siz bunu Allah için yapın. Allah namına yapın. Başka şeyler bunun içine metelik dahi girmesin. Zırnık dahi nefse koklatmayın. Dünyevi arzular girmesin. Ne için? Allah emrettiği için yapıyorum. Peki beklentin ne? Allah razı olsun diye yapıyorum. Başka şey için yapmayın. Peki başka şey için yapılır mı? Hem de nasıl? İbadetler, din, efendim işlerimizde muvaffak olmak için yapılır. Dünya için yapılır, mal için yapılır, mülk için yapılır. Şan için yapılır, şöhret için yapılır, teveccüh için, itibar için. Efendim hırka fırka için, makam mertebe rütbe için, hatta kadın için dahi ibadet yapılır. Aslı saadette bunun bir örneği var. Sahabenin birisi Medine'de bulunan Ümmül Kays adında bir hanıma aşık olmuş. O hanım da demiş ki sen Mekke'de bulunuyorsun ama Medine'ye gelirsen, Medine'ye hicret edersen seninle nikahlanırım, seninle evlenirim. Bunun üzerine o kişi Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Bu tabii biliniyor. Sahabeler arasında da duyuluyor. Sahabeler kendi aralarında acaba onun hicreti oldu mu olmadı mı? Onun hicretini Allah kabul etti mi etmedi mi diye konuşuyorlar. Hicret çok büyük bir ibadet. Günümüzde de hicretin belki tezahürleri, yansımaları vardır ama hicreti ekber en büyük hicret hangisi denilse herhalde Mekke'den Medine'ye olan hicrettir ki çok büyük bir ibadettir. Oldu mu olmadı mı aralarında böyle konuşuyorlar. Hatta ona Muhacirul Ümmül Kays, Ümmül Kays'ın muhaciri demişler. Mesele Resulullah'ın önüne kadar geliyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, konu kendisine anlatıldığında o meşhur hadis-i şerifi söylüyor. Ameller niyetlere göredir. Hani üstad da diyor ya, amelin ruhu niyettir, onun ruhu da işte ihlastır. Ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmekse, o Allah ve Resulüne hicret etmiştir. Kimin niyeti de bir kadına veya bir mala hicret etmekse, o da o kadına ve o mala hicret etmiştir. Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Yani nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. Şems suresindeki ayetler. Demek ki insanın nefsini arındırması neyle olur? İhlasla olur. Nefsini kirletmesi neyle olur? İhlassızlıkla olur. Bir başka ayet, yine üstadımız tam muvafık ayetleri ihlasla alakalı buraya almış. Diyor ki, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ucuza satmayın. Eğer dinimiz, efendim ibadetlerimiz, efendim Kur'an okumamız, ilmimiz, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi neşretmemiz Allah rızası dışındaysa ucuza gitmiştir. Az bir ücret karşılığında satılmıştır. Şan için, şeref için, para için, pul için, makam için, mertebe için, çıkar için, menfaat için, ticaret için yapıldıysa ucuza gitmiştir. Ve dünyada iken karşılığı alınmıştır. Yarın ahirette Allah'ın rızası gittiğinden dolayı Cenab-ı Hak'tan bir rahmet, bir şefkat, bir fazıl, bir ikram beklemek de hakkımız olmaz. Evet. İhlassızlık insanı çok büyük helakete götürüyor, helaket kapılarını açıyor. Helaket demişken bu ayetlerin üzerine bir de hadis-i şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok böyle titreten, dehşet veren ama tam da böyle sanki bu asıra söylenmiş derecede güncel olan, tazeliğini koruyan, tam bu asırla adeta özdeşleşen bir hadis-i şerif. Heleken nas illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun vel muhlisuna ala hatarın azim. Mealen ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnsanlar diyor helak oldu. İlim sahipleri, alimler müstesna. Evet. Demek ki ilim bizi helak olmaktan kurtarabilir. Ama nasıl bir ilim? Amele dönen bir ilim. Eğer ilim sadece ilim olarak kalsa malumat olur, hakikat olmaz. Kur'an'da kitap yüklü merkepler denilmesi çok manidardır. İlim ilimdir ki amel olsun. Onun için alimler de helak oldu buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İlmiyle amel edenler müstesna. Peki amel edenlerin helaketi var mı? Var, var. Amel edenler nasıl amel edecek? Cevap veriyor Resulullah Efendimiz. Amel edenler de helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. Demek ki amelin de ihlaslı olanı makbul. İhlassız olanı dağlarca da olsa makbul değil. Zerre kadar ihlaslı amel, batmanlarca ihlassız ameli geçer, müreccahtır, tercih edilir taraf-ı ilahiden. Kabul edilir, makbuldür. Onun için amel edenlerin de helaketi ihlassızlık, ihlassız amel etmektir. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. İhlas sahiplerine gelince ala hatarın azim buyuruyor Efendimiz. Onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Evet. Bunu Kur'an'da geçen tarihi bir hadiseyle bir derece anlatmaya çalışayım. Talut diye bir zat var. Lider ruhlu, rehber, önder kişilikli bir insan. Konuştuğu zaman, hitap ettiği zaman insanların ruhuna işliyor. Tesirli, nüfuzlu bir zat. Ve bir de Calut var. O da devrin azgını, zalimi, devrin Nemrud'u, Firavun'u, Deccal'ı, Süfyan'ı gibi bir zat. Talut insanlara konuşuyor. Diyor ki, Calut'la savaşmaya gideceğiz. Malını, mülkünü, tarlasını, çitini, çubuğunu, parasını, pulunu, eşini, evladını, dünyasını seven gelmesin. Her şeyini feda edecek. Feragat ehli olanlar gelsin. Arkasına dönüp bakmayacak. Yola çıktığında ayak sürçmeyecek kararlı, metanetli kişiler, fedakar ruhlu fedailer benimle gelsin. Calut'la savaşa gideceğiz. Bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 80 bin kişi Talut'un arkasına düşmüşler. Yolları, kilometreleri eskitmişler. Çölleri aşmışlar. Gele gele bir nehire gelmişler. Tabii onlar için o anda en çok ihtiyaç sahibi olan şey su. Evet, su. İşlerinde bulunan nebi vasıtasıyla Cenab-ı Hak onları bir sabır imtihanına, bir irade imtihanına tabi tutmuş. Hani siz her şeyinizi Allah için feda ederdiniz, öyle mi bakalım imtihanına tabi tutmuş. Buyurmuş ki, nehre vurduğunuzda kana kana su içmek yok. Bineğinizle geçeceksiniz, avucunuzu daldırıp o kadar içeceksiniz. Bu kadar içmeye izin var. Aksi takdirde şişersiniz, helak olursunuz. 70-80 bin kişi nehre vurmuş, 313 kişi karşıya çıkabilmiş. Diğerleri suyu içtiklerinden dolayı şişmişler. Şişenler düşmüşler. Derken o 313 kişinin içinde Hazreti Davut, o zaman çocuk, o da var. Arslan'ın koyunları parçalaması nevinden Calut'un ordusunu parçalamışlar. Hazreti Davut da Calut'u öldürmüş. Şimdi biz dünya nehrine vurduğumuz zaman karşıya sahil selamete çıkan 313 kişinin içinde olabilecek miyiz? Evet. Her an su örneğinde olduğu gibi ihlası kaybetmeye mani olan şeylerle imtihan edileceğimizi bilelim. Her an Allah rızasını kaybedebilecek imtihan vesileleri bizim önümüze çıkacağını bilelim. Çok şiddetle muhtaç olduğumuz anda dahi onu değil de Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı olduğu için Cenab-ı Hakk'ın rızasını tercih etme kararlılığını, iradesini, sabrını, fedakarlığını, feragatını gösterebilirsek biz de sahili selamete çıkabiliriz. Aksi takdirde dünyanın çıkarı, menfaati, rıza-i ilahiye muhalif şeyler bizi bozar. Bizim ebedi hayatımızın kaybına sebebiyet verebilir. Örnekte olduğu gibi. Evet, şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin tarifine geçelim. İhlas nedir? Buyuruyor ki, ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Evet. Ey ahiret kardeşlerim, ey hizmet-i Kur'ani'de arkadaşlarım diyor. Hizmet-i Kur'ani'deki arkadaşlarım dedikleri elbette Risale-i Nur'la Kur'an'a hizmet eden nur talebeleri. Cenab-ı Hak bizi de bu mananın içine dahil etsin. Bu büyük şerefe bizi de ortak etsin inşallah. Ey ahiret kardeşlerim dediği de yine nur talebeleri olabilir. Çünkü siz benim hem Hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım olduğunuz gibi hem de ahiret kardeşlerimsiniz. Bir başka açıdan genel manada bütün Müslümanlar ahiret kardeşlerim. Onların da ihlas sırrını, ihlas hakikatini işte Bediüzzaman'dan dinlemeye ihtiyaçları olduğu için onlara da hitap olabilir. Diğeri zaten belli. Hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarım. Nur talebeleri. Birinci derecede yine Kur'an'a hizmet eden diğer meşrek mezhep sahipleri olan kardeşlerimiz de bu cümlenin içinde olabilir. Evet, gelelim ihlası tarif ettiği kelimelere. Burada dikkat çekilen önemli bir mesele şu ki vurgular. Diyor ki mesela bu dünyada zaten onu da birkaç cümleyle ifade edelim. Dünya işlerinde biraz önce de dersin başında söylediğim gibi ihlas, samimiyet ve ciddiyet manasına geliyor. Gerekli şartlara riayet etme anlamına geliyor. Mesela dünyada efendim tarladan tohum mu almak istiyorsunuz? Şu şartlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, tarlanın mümbit olması lazım. Yani tarlanın tohumu filizlendirecek seviyede, kalitede olması lazım. İşte dinlendirilmiş olması lazım. Nadasa bırakılmış işte olması lazım. İşte temizlenmiş olması lazım. Dikenden, efendim zararlı haşerattan, şundan bundan arındırılmış olması lazım. Bir, tarla müsait olacak, verimli olacak, mümbit olacak. İki, tohum ıslah edilmiş olması lazım. Yani tohum bozuk olursa, çürük olursa, hasta olursa, kalitesiz olursa verim düşer. Efendim tarladan alınacak hasılatta kalite ve keyfiyet azalır. İkincisi, tohumu tarlaya saçan, tarlaya atan çiftçi ehil olması lazım. Ehil. Çiftçi bu işin adamı değilse, yanlış yaparsa, yanlış uygulamada bulunursa yine netice sıkıntıya girebilir. Çiftçinin kalitesizliği nispetinde hasılat düşebilir. Dördüncüsü de mevsim kullanması lazım. Kışın tohumlar tarlaya saçılırsa o tohuma tarla ihanet eder. Cemreler beklenmesi lazım. Müsait zaman kullanması lazım. İşte bunların hepsini yapmak, hepsini gerekli şartlara riayet etmek, ihlasla hareket etmektir. Bunlara riayet etmeme neticesinde de ihlassızlık hasıl olur. Dolayısıyla dünyada muvaffakiyet de ciddi, samimi, gerekli şartları yerine getirme noktasında çalışmak demektir. Onun için ihlas dünyada da geçerli. Ama uhrevi hizmetlerde ihlas sadece samimiyet, ciddiyet değil. Yapılan işin Allah için olması demektir. İşte vurgu var demiştim. Mesela hususen diyor, özellikle uhrevi hizmetlerde, ahiret işlerinde, ibadette, kullukta, taatte, hizmette, iman Kur'an hakikatlerini insanlığa neşretme, Kur'an'ın hizmetinde bulunmada en mühim bir esas ihlastır. En mühim bir esas. Bir esas demedi. Mühim bir esas dedi. Mühim bir esas da demedi. En mühim bir esas dedi. Yani hem temel ihlastır, hem de temelin en mühimi ihlas, en mühim temel ihlastır. Mühim olan temel, ehemmiyetli, kıymetli, önemli olan temel ihlastır. Ama en mühim olanı ihlastır. Yani birincinin birinci derecesi. İhlastır. Temel. Temel sağlam olmazsa uhrevi hizmetler ne olur? Uhrevi hizmetler yıkılır. Uhrevi hizmet diye bir şey olmaz. Şimdi benim sarayım var ama temeli çürük. Deprem oldu. Ne var? Enkaz var. Enkaz. Benim ibadetlerim var. Deprem oldu. Hangi deprem? Kıyamet depremi. Mahşer meydanında o ibadetlerim ne? Enkaz. Niye? Esas yok. Temel yok. Evet. Adamlar 300 kat temelin üzerine vuruyorlar. Aman o 300 kat vurulan temel nasıl bir temel? Nasıl 300 katı çekiyor? İşte biz de dağlar gibi ibadet edebiliriz ama onun temeli çürükse o ibadet sabun köpüğü gibi yıkılır gider. İşte adam bağırıyormuş. Diyormuş ki sermayesi buz olan şu adama yardım edin lütfen. Buz satıyormuş pazarda, bağırıyormuş. Sermayesi buz olan şu adama acıyın, merhamet edin ki satın alın. Aynen öyle. İhlassızlık, temelsizlik adeta buzun erimesi gibi eriyip ibadetlerimizi eritip götürüyor. Evet. Uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas ihlastır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor. Ben diyor, karşımdaki orduların silahça, teçhizatça, sayıca üstünlüğüne bakmam. Neye bakarım? İhlas ve takva bizde mi? Ben ona bakarım. Eğer ihlas ve takva bizdeyse Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraberdir. İhlas ve takva bizde mi? Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber mi? O halde sayıların hiçbir önemi yoktur. Silah, teçhizat, ordu bizden 5 kat üstünmüş. Hiçbir önemi yoktur. Ama ihlas ve takva bizde değilse o zaman sayılar konuşur. Evet. Allah'ın kuvvetinin bizde tecelli etmesi, Allah'ın inayetini, yardımını, tevfikini bize göndermesi, imdad etmesi bize Cenab-ı Hakk'ın neyleymiş? İhlas ve takva ileymiş. İhlas ileymiş. Onun için en büyük bir kuvvet ihlas. Bizim gücümüz ne ki? Bizim kudretimiz ne ki? Hiç. Allah yardım ederse olur. İşte Bedir'de muvaffak eden sır ihlastı. Çanakkale'de muvaffak eden sır ihlastı. Silah yok, teçhizat yok ama Allah rızası var. Soba boruları işte top görülsün diye konulmuş. O kadar fakirlik ve garibanlık var. Zenginlik yok, silah teçhizat yok ama ihlas var, Allah rızası var. Seyit Onbaşı ya Allah deyip 276 kiloluk efendim gülleyi, topu neyse kaldırıp atabiliyor. Neyle? İhlas kuvvetiyle. Daha sonra gazeteciler geliyor. Sen bu 276 kiloyu nasıl kaldırdın? Bir resmini çekelim. Kaldıramıyor. Niye? İşte o andaki o ihlas, o Allah rızası, o Allah için cihat aşkı. Evet. Değil de gazetelere resmini bastırma manası olunca yine biz tabii dedemiz Seyit Onbaşı'yı ihlassızlıkla itham etmiyoruz ama ikinci hali birincisine göre, birinci hali özür dilerim ikincisine göre daha ihlaslı olduğundan dolayı, daha ihlas kuvveti olduğundan dolayı Cenab-ı Hak o 276 kiloyu ona kaldırtmış. En makbul bir şefaatçi ihlastır. Dua-i Nebevi bunun en büyük şehadetidir. Şahittir yani Resulullah Efendimizin duaları en makbul bir şefaatçinin ihlas olduğuna. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha elini kaldırıp yağmur istediğinde elini indirmeden yağmur niye geliyordu? İhlas sırrıyla. Çünkü o duaya ihlası şefaatçi oluyor. Allah da o duayı kabul ediyor, daha elini indirmeden yağmuru gönderiyor. Kitapta yok, hatıralarda geçer. Bediüzzaman Hazretleri demiş ki, ben Ya Rab dediğimde benim duama milyonlar amin diyor. Ben bunlardan intikamımı bir günde alabilirim. Ama kuvvet var, istimal etmek yok. Çünkü biz tahrip etmek için değil, tamir etmek için geldik. Evet, halbuki benim duama milyonlar amin diyor. Kim o? Melekler ya. Ben Ya Rab dediğimde bütün melekler amin diyor. Melekler niye amin diyor? İhlas sırrıyla. Melekleri amin demeye teşvik eden şey o duadaki ihlas. İşte o ihlas şefaatçi oluyor da melekler amin diyor. Evet. En büyük bir kuvvet ihlastır. En makbul bir şefaatçi ihlastır. En metin bir noktayı istinat ihlastır. Biz fıtrat olarak zaten bir noktayı istinada ihtiyacımız var. Evet, bir noktaya istinada ihtiyacımız var. Menafi-i celp, mazarrat-ı def diye kitaplarda geçer. Bir üçüncü mana insan fıtratı için sayılamaz. Yani biz faydalı olan şeyleri kendimize celp etmek, zararlı olan şeyleri kendimizden def etmek fıtratında yaratılmışız. Düşmanlarımızı, belalarımızı, musibetlerimizi bizden uzaklaştıracak, efendim ihtiyaçlarımızı bize celbedecek Allah'ın rahmeti ve kudretidir. Yani dolayısıyla mazarratı def edecek, kanser, bela, musibet, hastalık neyse, vücudumuza tehdit olan her şeyi def edecek bir noktayı istinat, nedir? İhlastır. Eğer ihlaslı olursak Allah'ın mazarratı def etme noktasında yardımı, inayeti bize yetişir. Hususen iman hizmetinde. İman hizmetinin sıkıntılarını dağıtmak, problemlerini çözme noktasında ona yapılan hücumları akim bırakma noktasında nokta-i istinad, dayanak noktası ihlastır. İhlaslı olursak sıkıntılar, problemler çözülür. Hücumlar def edilir. Evet. Bu cihetten de ihlas en mühim bir nokta-i istinad. En metin, en kuvvetli bir nokta-i istinad. En kısa bir tariki hakikatte nedir? İhlastır. Evet, ihlaslı olunmazsa, tabiri caizse 100 takla at. 100 takla at. Muvaffak olamazsın. Hakikate ulaşamazsın. En büyük hakikat Allah rızasına ulaşmak mı? Evet, ona erişemezsin. Çünkü sen ihlas yoksa Allah seni niye rızasına eriştirsin ki? Onun için zerre kadar ihlaslı amel, batmanlarla ihlassız amele müreccahtır buyuruluyor. Yani dağlar kadar ameli var adamın ama ihlassız. Ama Allah için değil, başka şeyler için. İbadetlerin içine başka şeyler girmiş. Başka beklentiler girmiş. İlâ ahir. Ama diğerinin bir zerre ameli var. Yani dağlar gibi amele karşılık işte küçücük bir ameli var. O küçücük amel onu geçer. Ötekinden, dağlar gibi amelden daha büyüktür. Niye? İhlaslıdır. Bir örnek verelim. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih Camii yaptırırken çalışanlarına emretmiş, kimseden yardım talep etmeyin, yardım talebinde bulunmayın. Bu benim hayrımdır, benim öz paramla yaptıracağım. Ecdat, Allah onlardan razı olsun, onlara rahmetiyle, sonsuz şefkatiyle, merhametiyle muamelede bulunsun. Büyük insanlar. Yani kendi adına hayrat yaptırdıkları zaman hazineden, şuradan, buradan değil, öz kendi paralarından yaptırıyorlar. İşte Mihrimah Sultan camileri var. Edirne Kapı'da var, Üsküdar'da var. Bunlar da mesela düğün paralarıyla yapılmış. Efendim düğünde gelen hediyelerle yapılmış. Kendi öz paralarıyla yapılmış. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de bu şekilde bir cami yaptırmak istemiş. Fatih Camii. Bir gün rüyasında görüyor ki bir kadın ayran dağıtıyor çalışanlara. Sabahleyin hemen geliyor. Diyor ki o ayranı diyor kim kabul etti? Çalışan işte ustalardan birisi öne çıkıyor. Efendim ben kabul ettim diyor. Neden? Çok sıcaktı. Çok işte hararet içindeydik. Buz gibi ayran gelince hayır diyemedik. Özür dilerim efendim. Kusurumuza bakmayın. İyi diyor, afiyet olsun. Hani o bir itap beklerken afiyet olsun diyor. Bunun üzerine soruyor o kişi. Efendim diyor, padişahım siz diyor nereden biliyorsunuz? Diyor ki ben rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm ki terazinin bir kefesinde cami, bir kefesinde yoğurt kasesi. Sübhanallah dedim. Bir yoğurt kasesi bir camiyi nasıl tartıyor? Evet. Kimi zaman oluyor ki bir yoğurt kasesi bir cami kadar kıymetlidir. Tabi burada ben ihlaslı ameli burada nazara vermek için bu örneği anlattım. Yani kesinlikle Hazreti Fatih dedemizi efendim o büyük insanın amelini ihlassızlıkla itham etmek için değil, haşa. Ama ihlas öyle bir şey ki bazen işte bir efendim yoğurt, kase yoğurt bir camiyi tartabiliyor. Evet. (Gülüyor) En makbul bir şefa oraya okumuştuk. Dur bir dakika. En makbul bir duayı manevi ihlastır. En makbul bir duayı manevi. Duayı fiili biliyoruz. Dilimizle yapılan duayı biliyoruz. Kalbi duayı biliyoruz da. Bu duayı manevi ne? Duayı manevi ihlasın kendisi. Biz Cenab-ı Hakk'a el açıp dua etmeden, Cenab-ı Hakk'a yalvarmadan, Cenab-ı Hakk'a iltica etmeden sıkıntılarımız izale olabilir. Problemlerimiz çözülebilir. Hizmetimizin iman Kur'an hakikatlerine hizmet etme davamızın başına gelen efendim belalar def edilebilir. Neyle olur bu? İhlaslı olursak olur. Bizim haberimiz olmadan olur. Çünkü ihlasın kendisi nedir? Bir duayı manevidir. Ve ihlas en kerametli bir vesileyi makasıttır. Biz maksatlarımıza ulaşmak için vesileler kullanırız. Vasıtalar, sebeplere müracaat ederiz. İşte o vesile vasıtaların en kerametlisi, maksadımıza ulaştıran en kerametli vesile, maksatlara ulaştıran en kerametli vesile ihlastır. Keramet, efendim peygamberlerde mucize görüldüğü gibi, diğer Allah'ın kullarında da keramet görünebilir. İşte ihlaslı, ihlasın kendisi bir keramettir. Nasıl bir keramettir? Maksatların vesilesi bir keramettir. Şimdi hizmetimizle alakalı bir örnek vereyim. Karşımızdaki kişiye iman hakikatini anlatıyorsak, o kişinin bu iman hakikatinden istifade etmesi, hatta hidayete gelmesi için dua ederiz değil mi? İsteriz bunu. Bu işi Cenab-ı Hak yapacak ama bu işi Cenab-ı Hak yaparken bizim de ihlasımız bu işte bir rol oynuyor. Tesir icat noktasında değil, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, şefkatini celbetme noktasında bizim o kişinin hidayete gelmesi için yaptığımız, ettiğimiz duayı, yakarışı kabul etme noktasında. Bir de karşımızdaki muhatap, mesela son derece hakikatlere karşı yabani de olabilir. Hususen ahir zamanda yaşadığımız için günahlardan, haramlardan, efendim beton haline gelmiş kalpler olabilir. Taş kesilmiş kalpler olabilir. Peki o taşlaşmış kalplere sen hakikatleri istediğin kadar anlat, 20 takla atarak anlat. O kalplere girer mi? Girmez. Girmesi için kerametli bir vesile lazım. Maksadımıza bizi götürecek kerametli bir vesile ihlastır. İşte ihlas adeta bir matkap olur. O kalbi ne yapar? Deler. Betonlaşmış bölümünü, taşlaşmış kısmını deler, atar ihlas. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle. Buğdayı betona attığınız zaman filizlenmesi için senelerce bekleseniz netice alamazsınız. Önce ne yapılması lazım? Önce ne yapılması lazım? O betonun delinip toprağa ulaşılması lazım. Aynı şekilde bizim ihlasımız Allah'ın rahmetini, inayetini, kuvvetini, kudretini, tevfikini, hidayetini celbeden bir dua olacağı için kalpteki o katılığı Allah kırar ihlas hürmetine. Yoksa ihlassız olursak biz 12'den de vursak o tesir etmez. Eğitim mermisi gibi yani. Şimdi eğitim mermisini insanın karşınızdaki düşmanınıza işte veya muhatabınıza gönderdiğiniz zaman ne olur? Az bir sızı olur. Başka da bir şey olmaz. Normal mermiyi attığınız zaman, kalpten vurduğunuz zaman adam ölür. Tam 12'den kalbinden isabet ettiğiniz zaman ciddi bir netice hasıl olur. Tam yerine kurşun girer. manevi şeyde de böyledir. Tam kalbine hakikatin girmesi gerçek mermi kullanmakla mümkün. Yani hakikatleri ihlasla anlatmakla mümkün. Adam birden ruhu kaynar. Birden işte o gafleti dağılır. O katı kalpliliğini bir tarafa bırakır, ölür. Yani onu vurmuş olursunuz birden Allah'ın inayetiyle. İşte bu ihlastır. En yüksek bir haslet, en yüksek bir haslet ihlastır. Yani bizim kul olarak en yüksek vasfımız nedir? Dediğimizde yarın ahirette efendim siyahla beyazın, günahla hayrın, her şeyin, kalbin derinliklerindeki en ince manaların, hislerin meydana çıkacağı, fahş edileceği ahirette bizim yüzümüzü ak edecek yegane şey ihlastır. En yüksek bir haslet ihlastır. Nice büyükler var, yarın ahirette küçük olacak. Niye? Büyük görünüyor ama ihlastan hissesi maalesef az. Nice küçükler de çok büyük görünecek. Biz onu sıradan bir adam biliriz. Ama onun ihlası olduğu için o çok büyük olacak ahirette. Çünkü muvaffakiyet değil, makbuliyet önemli. Bizi makbul eden, Allah katında kıymetli yapan en yüksek haslet ihlastır. Örneğin bir hikaye diyeceğim de gerçek daha doğrusu, yaşanmış bir hadise. Tekkenin efendim şeyhi, piri fani bir zat, vefat etmesi yakın. Vefat etmesi yakın olduğu için de müritlerini toplayıp vasiyette bulunuyor. Diyor ki ben az zaman sonra Allahu alem dünyadan gideceğim. Dolayısıyla bu tekke, bu işte ibadet yeri, zikirhane başsız kalmasın. İşte kavuğunu çıkarıyor. Ben diyor kavuğumu buraya koyuyorum. Bunu kim başına takarsa tekkenin şeyhi olur. Ve Şeyh Hazretleri vefat ediyor. Vefat edince o tekkede başta görünenler, işte ileri derecede görünenler, tekkede işte şeyhin varisi olabilecek potansiyelde bilinenler, ilk önce onlar davranıyor. Alacaklar, başına koyacaklar kavuğunu şeyhin ama alamıyorlar. Çünkü Şeyh Hazretleri onu oraya kuvve-i velayetle bağlamış. Kim gelse söküp alıp başına takamıyor. Bir kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi neyse bütün tekkedeki müritler deniyor, olmuyor. En son diyorlar ki bu tekkeye su getiren bir zat vardı. Onun da bir şeyden haberi yok gariban. O su getiren sucu var ya, bir de ona söyleyelim. Başka da kimse kalmadı. Ona söylüyorlar. O duyunca yani estağfurullah diyor. Benim ne haddime Şeyh Hazretlerinin makamına geçmek. Ama diyor madem şeyhimiz vasiyet etmiş, ona ittibaen ben de bir deneyeyim diyor. Bismillah diyor, alıp başına koyuyor. Evet, hiç görünmeyen, hiç bilinmeyen, hatta tekkenin müritleri içinde bile sayılıp sayılmayan birisi. Tekkenin sucusu Şeyh Hazretlerinin yerine geçiyor. O da Hazreti Ebul Vefa imiş. Evet, Ebul Vefa Hazretleri. Evet, maharet görünmekte değil, bilinmekte değil. Maharet muvaffakiyette değil, maharet makbuliyette. Evet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Bu da üstadımızın 21. lemada ihlası tarif ettiği yerde en son madde. Kulluk, ibadet, ibadet. Ama o ibadetin en safı, en safı neymiş? İhlasmış. İhlas zaten ibadetin ruhudur. Cesetle ruh gibidir ibadetle ihlas. Ceset çok güzel görünebilir. Çok parlak görünebilir. Çok yakışıklı olabilir. Ama ruh gitti mi? Hiçbir kıymeti yoktur. Ben bu gözümü dünyaya değişmem. Vefat ettiğin zaman o göz de kabre gidiyor. Hani sen bu gözünü dünyaya değişmiyordun? Çok kıymetliydi madem bu gözü çıkartıp alalım. Bu göz kıymetini ifa etmeye devam etsin denilmiyor. O göz de kabre gidiyor. Çürümeye terk ediliyor. Niye? Çünkü ruh yok. Ruh gittiği zaman, padişah sarayı terk ettiği zaman saray viran olur. Aynen onun gibi. İbadetler çok şaşalı, gösterişli, çok etkileyici gibi olabilir ama ruh yoksa yarın ahirette çürümüş olarak kişiye takdim edilir. İnsanın meyvesi ibadettir. Çürük meyveyi misafirlerimize ikram edemezken, çürük meyveyi Allah'a nasıl takdim etme cesaretini bulabiliriz? Öyleyse Cenab-ı Hak ihlasta bizi muvaffak etsin. İhlasın sırrına bizi ulaştırsın. İhlastan hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة.